Ayrım 11.
Ama ne gezer, özgürlüğü olan sevgilerine, şiddete karşı duydukları kine rağmen, milletlerin çoğunun bu hükümet şekline boyun eğdiklerini görürüz. Bunun da anlaşılmayacak bir yanı yok. Mutedil bir hükümet kurabilmek için, kuvvetleri uzlaştırmak, düzene sokmak, yumuşatmak ve nihayet harekete getirmek gerek. Yani öteki kuvvete karşı koysun diye kuvvetlerden birini biraz daha geliştirmek gerek. Bu da tesadüfün ender olarak meydana getirdiği şaheser bir kanunlar mecmuası demektir. İhtiyat ve tedbirin ise böyle bir iş görmesine nadiren müsaade edilir. İstibdat idaresi adeta göze çarpar, her yerde birdir. Böyle bir idareyi kurmak için yalnız tutkular yeteceğinden her insanın kafası bu işe yatkın görünür. Konu 15. Aynı konunun devamı. İstibdat idaresinin hemen her zaman hüküm sürdüğü sıcak ülkelerde tutkular daha çok belirir, daha çabuk giderilir. Oralarda zeka daha çok gelişmiştir. Mal ve mülkün elden çıkarılması tehlikesi daha az olağan şeylerdendir. Kişinin sivrilmesi kolay olmaz. Evlerine kapatılmış olan gençler arasındaki ilişkiler daha azdır. Gençler çocuk denilecek yaşta evlenirler. Demek oluyor ki oralarda gençler Avrupa ülkelerindeki gençlerden daha çabuk erginleşirler. Türkiye'de erginlik 15 yaşında başlar. Malını mülkünü başkasına vermek imkansızdır. Hiç kimsenin servetine güvenemediği bir ülkede mal ve mülkten ziyade kişiye itibar edilir. Mal ve mülk ferahı tabii olarak mutedil hükümetlerin ve bilhassa cumhuriyetlerin bünyesine girer. Çünkü bu hükümetlerde vatandaşların namusuna daha çok güvenilir. Vatandaşın kendi iradesiyle kurduğu bir hükümet şekli daha yumuşak görünür kendisine. Roma Cumhuriyeti'nde kanun yapıcıları mal ve mülkün ferahı işini sağlama bağlamış olsalardı, bunca anlaşmazlıklarla zorluklara yol açmazlardı. Romalılar da ne kötülüklerle meydana gelen tehlikelere karşı koymak ne de bunları önlemek için gereken güç hareketlere atılmak zorunda kalırlardı. İstibdat hükümetlerinde yoksulluk olsun, servete karşı duyulan güvensizlik olsun, tefeciliği tabii bir hale getirir. Herkes ödünç para vermek söz konusu oldu mu, karşılaşacağı tehlikeyle orantılı olarak parasının değerini arttırır. Demek oluyor ki, bu mutsuz ülkelerde yoksulluk her yandan kendini gösterir, ödünç para alma olanaklarına varıncaya kadar her şey vatandaşın elinden alınır. Bunun sonucu olarak da bir tüccar büyük işlere girişmek istemez, günü gününe yaşamaya bakar. Çok mal almaya kalksa ödemek zorunda kalacağı faiz tutarı, satıştan edeceği kârı aşar. Nitekim orada ticaret kanunları tam olarak uygulanamaz, sadece cezai bir özellik taşır. Hükümet haksızlık edecek eller bulamazsa haksızlık edemez. Bu ellerin ise bizzat kendi yararlarına davranmamaları imkansızdır. Şu halde istibdat idarelerinde hırsızlık tabii bir şeydir. Bu suç orada olağan bir suç olduğundan suçu işleyenin malına mülküne el koymak faydalı olur. Böylece halkı avutmuş olurlar. Bu yoldan alınan para öylesine büyük bir haraçtır ki bir hükümdar bile yoksul düşmüş tabağasından güçlükle alabilir bu parayı. Hatta bu ülkede mali durumu iyi hiçbir ailenin bulunması bile istenmez. Mutedil idarelerde ise durum bambaşkadır. Buralarda mala ve mülke el konulursa mülkiyet hakkına olan güven bozulur. Suçsuz çocuklar yoksul düşer. Suçlu bir insana gerekli cezayı verelim derken bütün bir aileyi perişan etmek işten bile değildir. Cumhuriyetlerde bir insanın malına mülküne el koymak, rejimin ruhunu teşkil eden eşitliği yok etmek gibi bir kötülüğü meydana getirir. Vatandaşı maddi ihtiyaçlarından yoksun eder de ondan. Bir Roma kanunu vatandaşın malına mülküne el koymayı ancak vatana ya da hükümdara ihanet suçu için kabul eder. Bu kanunun ruhuna göre davranmak, vatandaşın malına mülküne el koyma cezasına, yalnız bazı suçlar için başvurmak çok yerinde bir hareket olur. Atalardan kalma bir malın üzerinde ataların da hakkını kabullenen bazı ülkelerde Boden, çok yerinde bir düşünceyle yalnız kişinin kendi kazancı ile elde ettiği mallara el konulması gerektiğini söylüyor. Dipnot, Boden, 1530-1596, Devlet Üzerine adında bir kitap yazmış ve mutedil bir saltanat idaresinin ilkelerini araştırmış ünlü bir Fransız hukukçusu. Konu 16. Egemenliğin başkasına emanet edilmesi üzerine. İstibdat idaresinde egemenliğin tümü, egemenlik kime emanet edilmişse ona geçer. Vezir, müstebit hükümdarın ta kendisidir. Her memur da bir vezirdir. Saltanat hükümetinde ise egemenlik üstten astta, böyle bu derece büyük bir yetkiyle geçmez. Hükümdar şuna buna verdiği egemenliği daima azaltır. Yetkisini öyle bir şekilde dağıtır ki, herhangi bir yetkisinin bir bölümünü verirken bile en büyük bölümünü yine kendi elinde tutar. Böylece saltanat hükümetlerinde şehirlerindeki özel valilerin eyalet valilerine olan bağları, hiçbir zaman hükümdara olan bağlarından üstün olamaz. Yine bunun gibi askeri birliklerin generale olan bağları da hükümdara olan bağlarını aşamaz. Saltanat devletlerinin çoğunda oldukça geniş çapta komuta yetkisi olan kişinin hiçbir askeri birliğe mensup olmaması sağlanmıştır ki bu da akıllı uslu bir davranıştır. Yetkilerinin kaynağını hükümdarın özel buyruklarından alan bu komutanları hükümdarlar isterlerse kullanırlar, isterlerse kullanmazlar. Böylece istenildiği zaman görevli sayılırlar, istenildiği zaman da görev dışında sayılırlar. Bu durum istibdat idaresiyle bağdaşamaz. Çünkü devlette iş başında olmadıkları halde bir takım ayrıcalıkları ve rütbeleri olan kişiler bulunursa, orada kişilikleri bakımından büyük insanlar var demektir. Bu ise bu hükümet şeklinin özelliğini zedeler. Bir şehrin valisi paşaya bağlı olmasaydı, aralarını bulmak için her gün çeşitli çarelere başvurmak gerekirdi. Bu da istibdat idaresinde manasız bir şey olurdu. Üstelik özel vali paşaya itaat etmeyebilir de, o zaman paşa yönettiği eyaletin sorumluluğunu nasıl olur da kendi üstüne alabilir? Böyle bir hükümette yetki dengeli olamaz. En küçük memurun yetkisi bile müstebit hükümdarın yetkisinden daha dengeli değildir. Mutedil hükümetlerde ise kanun her yerde makuldür. Her yerde muteberdir. En küçük memurlar bile davranışlarında ona uyarlar. Ama kanun demek hükümdarın isteği demek olan müstebit idarelerde, diyelim ki hükümdar akıllı uslu bir kişidir, o zaman memur bilmediği bir isteğe ne yapsın da nasıl etsin de uyabilsin. Durum böyle olunca o da kendi isteğine göre davranır olur biter. Dahası var, kanun hükümdarın isteği demek olduğuna göre, hükümdar da yalnız bildiği şeyi isteyeceğine göre, demek oluyor ki memlekette onun yerine ve onun gibi istemesi gereken birçok insanın bulunması gerekecek. Nihayet kanun hükümdarın bir anlık isteği olduğuna göre onun yerine isteyecek olanların da onun gibi birdenbire istemeleri gerekir. Konu 17. Armağanlar üzerine. Müstebit hükümetlerde gelenek halini almıştır. Bir insan kim olursa olsun kendinden üstün birisinin hatta kralın bile yanına çıkacağı zaman ona mutlaka bir şey armağan etmek zorundadır. Moğol imparatoru kendisine bir şey armağan etmeyen tebaasının dilekçesini kabul etmezdi. Bu hükümdarların işi bizzat kendi değerlerini düşürecek kadar ileri götürdükleri muhakkak. Hiç kimsenin vatandaş olmadığı bir ülkede, üstün asta hiçbir borcu olmadığı kanısının hüküm sürdüğü bir ülkede, bir bölüm insanların öteki bölüm insanlara vereceği cezalardan ötürü insanların birbirlerine bağlı olacakları kanısının yerleşmiş olduğu bir ülkede, işlerin çok az olduğu bir ülkede, bir büyüğün karşısına çıkmak, ondan bir şeyler istemek, hele şikayette bulunmak ihtiyacının pek az duyulduğu bir ülkede bu iş ancak bu şekilde olabilir. Ama cumhuriyet hükümetlerinden armağan vermek çok iğrenç bir şeydir. Faziletin buna ihtiyacı yoktur da ondan. Saltanat hükümetinde şeref armağandan çok daha kuvvetli bir nedendir. Ama müstebit devlette, şerefin de faziletin de bulunmadığı müstebit devlette, bir iş ancak maddi çıkar karşılığında görülür. Eflatun görevlerini yapmak için rüşvet alanlara ölüm cezası verilmesi gerektiğini söylerken, cumhuriyet ilkelerine dayanıyor ve görülen işin çeşidi ne olursa olsun, ister iyi ister kötü, rüşvet kabul edilmemeli diyor. Devlet memurlarının yılda 100 eküyü aşmamak şartıyla küçük küçük armağanları kabul etmelerine izin veren Roma kanunu kötü bir kanundu. Kendisine bir şey verilmeyen kişi hiçbir şey istemez, kendisine az bir şey verilen kişi çok geçmeden biraz daha fazlasını ister, arkasından da çok şey ister. Zaten hiçbir şey almaması gerektiği halde bir şey alan kişiyi yola getirmek, az alması gerektiği halde çok şey alan, bunun içinde aklımızın yatabileceği bir sürü bahane, mazeret, sebep ve neden ileri süren kişiyi yola getirmekten çok daha kolaydır. Konu 18. Hükümdarın verdiği ödüller üzerine. Az önce de söylediğimiz gibi kişilerin maddi çıkar sağlamak umuduyla iş görmeye alışık oldukları müstebit hükümetlerde, hükümdar birisine ödül vermek istedi mi bunu ancak para vermek suretiyle yapabilir. Şerefin tek başına hüküm sürdüğü saltanat idaresinde ise hükümdarın verebileceği ödüllerin şu ya da bu rütbeden, ünvandan ibaret olması gerekirdi. Eğer şeref kavramının kurmuş olduğu bu rütbeler zorunlu olarak bazı ihtiyaçları gerektiren bir lükse yol açmasaydı. Şu halde saltanat idaresinde hükümdar kişiyi servete ulaştıran rütbeleri ödül olarak verir. Ama kendi kendine yeten ve öteki nedenlerin tümünü bir yana iten faziletin hüküm sürdüğü cumhuriyet idaresinde devlet bu faziletin belirtileriyle kişiye ödül verir. Genel bir kural var ki o da şu: gerek saltanat hükümetinde gerek cumhuriyet hükümetinde büyük ödüller vermek bu hükümetlerin çökmek üzere olduğuna işaret sayılır. Çünkü bu o hükümet şekillerine özel ilkelerin bozulduğunu gösterir. Bir yandan şeref kavramı eski kuvvetini kaybetmiş demektir, öte yandan vatandaşın fazileti zayıflamış demektir. Roma İmparatorluğu'nun en kötüleri en çok ödül verenleri olmuştur. Caligula, Claudius, Neron, Oton, Vitellius, Commode, Heliogabale, Caracalla gibi. En iyileri ise Augustus, Vespasian, Antonius Pius, Marcus Aurelius, Pertinax gibi en muktesit olanlarıdır. İyi imparatorların idaresinde devlet yeniden ilkelerine kavuşuyordu. Şeref hazinesi öteki hazinelerin yerini alıyordu da ondan. Konu 19. Üç çeşit hükümetteki ilkelerin yeni sonuçları. Şu benim üç ilkem üzerinde birkaç uygulama daha yapmadan bu kitabı bitirmek bir türlü elimden gelmiyor. Birinci problem. Kanunlar vatandaşları memur olmaya zorlayabilir mi, zorlayamaz mı? Cumhuriyet hükümetinde zorlamalı, saltanat hükümetinde ise zorlamamalı diyeceğim. Birincide memurluklar fazilet gösterileridir. Yalnız vatanı için yaşamak, iş görmek ve düşünmek zorunda olan bir vatandaşa yine vatanın emanet ettiği bir şeydir memurluk. Şu halde vatandaş kendisine verilen görevi reddedemez. Dipnot: Eflatun devletinde bu red olayını cumhuriyetin bozulmasının belirtilerinden biri olarak görür. Kanunlarında ise bu şekilde davranan bir vatandaşın cezaya çarptırılmasını ister. Venedik'te böylelerini sürgüne gönderirlerdi. İkincisinde memurluklar şeref gösterileridir. Şerefin ise öyle acayip bir yanı vardır ki canı istediği zaman ve ancak canı istediği zaman istediği şekildeki memurluğu kabul eder. Sardunya'da ölü kralı devlet işlerinde resmi görev ve memurluk istemeyenleri cezalandırırdı. Farkında olmadan cumhuriyet ilkelerini uyguluyordu demek. Dipnot: Victor Amede 1713'te Sicilya, 1720'de Sardunya kralı olmuş, 1730'da da tahtından ayrılmış, 1732'de de ölmüştür. 14. Louis'nin yeğeni Anne d'Orléans'la evlenmiştir. İdare tarzı ise asıl niyetinin bu olmadığını gösterir. İkinci problem. Bir vatandaşın orduda daha önce bulunduğu mevkiden daha aşağı bir mevkiyi kabul etmeye zorlanması doğru mudur, değil midir? Romalılarda bir yüzbaşının bir yıl sonra teğmeninin emrinde çalıştığı sık sık görülen şeylerdendir. Çünkü cumhuriyet idaresinde fazilet vatandaşın devlet için devamlı olarak kişiliğinden fedakarlık etmesini, iğrendiği şeylere de katlanmasını ister. Ama saltanat idarelerinde gerçek olsun sahte olsun şeref alçalmak dediği şeye tahammül edemez. Şerefin de, mevkilerin de, rütbelerin de aynı şekilde kötüye kullanıldığı istibdat idarelerinde hiçbir fark gözetmeksizin bir prensten it uşağı, bir it uşağından da bir prens yaratmak işten bile değildir. Üçüncü problem. Sivil ve askeri görevler aynı kişilerde birleşebilir mi? Cumhuriyet idarelerinde evet, saltanat idarelerinde hayır. Cumhuriyet hükümetlerinde askerlik mesleğini sivil görevlerden ayrı, özel bir durum olarak kabul etmek tehlikelidir. Saltanat hükümetlerinde ise her iki görevi aynı kişiye vermek bundan daha az tehlikeli olamaz. Cumhuriyette vatandaş kanunlarını, vatanını savunmak için silaha sarılır. Kişi vatandaş olduğu içindir ki bir süre askerlik eder. Birbirinden ayrı iki durum olsaydı, kendini vatandaş sanan silah altındaki kişiye sadece asker olduğu hissettirilmiş olurdu. Saltanat hükümetlerinde askerliği meslek edinenlerin şan ve şereften ya da hiç olmazsa şereften ve servetten başka amaçları yoktur. Bu çeşit insanlara sivil görev vermekten sakınmalı. Aksine sivil memurlar vasıtasıyla tutkularını önlemeli, aynı kişilerle hem milletin güvenini sağlayacak hem de kötüye kullanmaya yol açacak kuvveti vermemeli. Saltanat hükümeti kisvesi altında cumhuriyetin ilkelerini gizleyen bir millete bakın, mesleği askerlik olanların özel bir durumundan nasıl çekinildiğini, savaşçının her zaman için nasıl vatandaş hatta memur olarak kaldığını görürsünüz. Bunu da sırf vatanına duyduğu sevgi için, milleti tarafından unutulmamak için yaptığı muhakkak. Dipnot, İngiltere. Cumhuriyeti yitirdikten sonra Romalıların memurlukları askeri ve sivil diye ikiye ayırmaları pek öyle keyfi bir şekilde olmamıştır. Bu ayrılık Roma idaresinde olup biten bir sürü değişikliğin sonucu, saltanat hükümetinin özelliği icabıydı. Augustus tarafından başlanılan şeyi, dipnot, Augustus senatörlerden, prokonsüllerden ve valilerden silah taşıma yetkisini almıştı. Ardından gelen imparatorlar sırf askeri idareyi yumuşatmak için tamamlamak zorunda kaldılar. Dipnot, Konstantin. Böylece imparatorluk için Valens'in rakibi olan Prokope, İran hükümdar ailesinden Hormidas'ı prokonsül nasip ettiği zaman, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığı için bu kişiye prokonsüllükten başka eskiden olduğu gibi ordular komutanlığını da verdi. Bu konuda hiçbir bilgisi yoktu dedik ama bu şekilde davranmış olmasının başka nedenleri de vardı belki. Egemenliği amaç edinen bir insan devlete faydalı olandan çok kendi davasına faydalı olan şeyi arar. Dördüncü soru. Görevlerin satılması doğru olur mu olmaz mı? Müstebit devletlerde doğru olmaz çünkü oralarda tebaaların bir anda hükümdar tarafından bir işe atanıp bir anda azledilmesi gerekir. Bir satış işi saltanat hükümetlerinde iyidir. Çünkü o fazilet için girişmeyi istemeyeceği bir işi kişiye bir aile işiymiş gibi gördürür. Çünkü herkes kendi görevine yönelir ve devletin düzenini daha devamlı bir hale sokar. Suidas, Anastas'ın bütün memuriyetleri satmak suretiyle imparatorluğu bir soylular hükümeti haline getirdiğini söylemekle çok yerinde bir söz etmiştir. Eflatun memuriyetlerin bu şekilde satılmasına tahammül edemiyor ve bu neye benzer bilir misiniz diyor. Bir gemiye herhangi bir kimseyi sırf parası olduğu için kaptan ya da gemici tayin etmeye, bu kuralın hayatla ilgili bir iş için kötü olmasına, yalnız devleti yönetmek konusunda iyi olmasına imkan var mı? Ama Eflatun fazilet üzerine kurulmuş bir devletten söz ediyor, biz ise saltanat hükümetinden söz ediyoruz. Şimdi bir saltanat hükümetinde görevler genel tüzüklere dayanılarak satılmasa bile, dalkavukların yoksulluğu ve açgözlülüğü bunların satılmasını sağlar ve tesadüf bu ya, görevler hükümdarın seçeceği kişilerden daha iyi kişilerin ellerine geçer. Nihayet servet yoluyla ilerlemek imkanı insanları zeka ve beceri alanında gelişmeye teşvik eder. Bu çeşit hükümetin de zaten böyle bir şeye son derece ihtiyacı vardır. Dipnot, aksini İspanya'da görüyoruz. Kişiler tembeldir orada. Görevler satılmaz, verilir de ondan. Beşinci soru. Hangi çeşit hükümette sansöre ihtiyaç vardır? Hükümetin ilkesi fazilet olan cumhuriyette sansör bulunmalı. Fazileti yok eden yalnız şunun bunun işlediği suçlar değil, aynı zamanda ihmaller de, kusurlar da, vatan sevgisinde gösterilen gevşeklikler de, tehlikeli örnekler de, ifsat tohumları da bu işi görür. Kanunları zedelemeyen ama bir yana atan, kanunları tahrip etmeyen ama zayıflatan şeylerdir bunlar. Atina'da bir atmacadan kaçarken bağrına sığınan bir serçeyi öldürdüğü için bir hakimin cezalandırılması bizi hayretler içinde bırakır. Yine Atina'da kuşunun gözünü çıkartan çocuğu ölüm cezasına çarptıran mahkeme bizi hayretler içinde bırakır. Dikkatinizi çekerim, burada söz konusu olan ceza bir cinayet için verilmiş ceza değildir. Doğrudan doğruya ahlaka dayanan bir cumhuriyette ahlak ilkelerine göre verilmiş bir yargıdır. Saltanat hükümetlerinde sansöre ihtiyaç yoktur. Bu hükümetler şeref üzerine kuruludur. Şeref ise özelliği bakımından bütün dünyayı sansör olarak görür. Şeref ilkesine aykırı davranan kişi, şerefle ilgisi olmayanlar tarafından bile ayıplanır. Bu çeşit hükümetlerde sansörler doğru yola yöneltecekleri kişiler tarafından baştan çıkarılırlar. Bir saltanat hükümetinin bozulmasına karşı koyacak kadar kuvvetli değillerdir bunlar. Ama saltanat hükümetinin bozulması onları etkisi altında bırakacak kadar kuvvetlidir. İstibdat hükümetlerinde sansöre gerek olmadığını söylemek bile fazla. Bununla beraber Çin hükümeti bu kuralın dışında kalır. Ama bunun acayip nedenlerini eserin daha sonraki bölümlerinde göreceğiz. Dipnot 17. kitap 21. konuya, 19. kitap 21. konuya bak. 6. kitap. Medeni kanunlarla ceza kanunlarının sadeliği ile ilgili olarak çeşitli hükümet şekillerindeki ilkelerin sonuçları, yargılama şekillerinin ve cezaların tayini.